Ayrım 44.
Albigens adı reform öncesi dönemde İspanya'nın kuzeyinden Güney Fransa'ya, oradan Lombardiya ve Toskana'ya dek uzanan bölgeyi ellerinde tutan çeşitli reformist gruplar için kullanılmaktaydı. Bunlar İspanya'da ve Fransa'da en tanınmış kasabaları Albi'den dolayı Albigenses olarak adlandırılırlardı. Alp bölgelerinde en önemli üyeleri Peter Waldo, dolayısıyla Waldensler adıyla bilinirlerdi. Peter Waldo zengin bir Lyonlu tüccarken Katar düşüncesinden etkilenip bütün mal varlığını yoksullar arasında paylaştırmış ve yaşamını bu ideale adamış, Avrupa'nın çoğu bölgesini bir derviş gibi gezerek insanlara öğütler vermeye, doğru inanç çağrısı yapmaya başlamıştı. Onun kişiliğinden ve söylevlerinden etkilenip harekete katılan gruplara Ortodokslarca Waldensler adı verildi. İtalya'da ise tarih onlardan Katari ya da Patarini olarak söz ederdi. Dart Hunter, Papermaking, sayfa 259. Yaşlı kıta için bu gerçekten de oldukça kritik bir endüstriyel gelişimdi. Katarlar yerleşim yerlerinin uzağında, dere yakınlarına kurdukları atölyelerde, su değirmenlerinden yararlanarak Avrupa'nın ilk kağıt üreticileri oldular. Güney Fransa'nın değişik bölgelerinde kurdukları kağıt üretim tesisleri o denli başarılı oldu ki bu endüstri Katarların adıyla anılmaya başladı. Albert G. Mackay, H. L. Haywood, Encyclopedia of Freemasonry, Volume 3, sayfa 1174. Kağıdın bir anda kolay üretilebilir bir yazı malzemesine dönüştürülmesi ve bollaşması, kitabı da zenginlere ve seçkinlere özgü değerli bir mal olmaktan çıkarmış, maliyetler düşünce kitaplar çoğu kişi tarafından edinilebilir hale gelmişti. Katarlar kağıt üretimi ve satışından elde ettikleri geliri kendi komünal gereksinimleri için ortak kullanır ve paylaşırken, ustaları ve yazmanları aracılığıyla da önemli yapıtları el yazması kitaplar halinde kopyalayıp cemaat için paylaşılır kılıyorlardı. Bir anlamda Languedoc bölgesinde Katarlarla birlikte yeni bir kültür seferberliği de başlamıştı denebilir. Ama kağıdın sağladığı olanaklar bununla sınırlı değildi. Harold Bailey'e göre kağıdın yaygın kullanımıyla birlikte Katarlar benzeri muhalif örgütlenmeler için yeni bir şifreli mesaj olanağı buluyordu. Üretim sırasında kağıdın dokusuna yerleştirilen ve watermark olarak adlandırılan kabartma simgeler ve amblemler. Söz konusu gizemli desenlerin Katarlar başta olmak üzere Avrupa'da çok sayıda mistik örgüt tarafından yaygın biçimde kullanıldığına dikkat çeken Bailey, birer düşünce kristali olarak nitelediği watermarkların düşüncenin baskı altına alındığı dönemlerde de bir tür iletişim işlevi gördüğünden söz edip şu önemli saptamayı ekliyor. Rönesans adı verilen büyük uyanışta kağıt üreticilerinin büyük payı vardı ve hem Rönesans'ın hem de onu izleyen reform hareketlerinin annesi sanıldığı gibi İtalya değil, Katarların yurdu olan Güney Fransa'ydı. Harold Bailey, Lost Language of Symbolism, sayfa 1-2. Amblem ve simgeler ta Pitagoras kardeşliğinden bu yana fraternis kanatları altında gelişen hareketlerin fikir kristali ve mesaj iletmek için yoğun olarak kullandığı unsurlar arasındaydı. Katharlar ve onlarla güç birliği içindeki diğer muhalif gruplar da bu simgesel motif ve amblemlerden Katolik Kilisesi ve onun işbirlikçisi feodal düzene karşı mücadeleleri için yararlanıyorlardı. Bu biçimde üzerine hiçbir şey yazılmamış boş bir kağıt bile üzerindeki watermark'ı anlayabilen insanlar için yerine ulaşmış bir şifreli mesaj işlevi görmekteydi. Farklı dönemlerde farklı stratejiler ya da hamlelere uygun olarak değişen amblemler yer alıyordu bu kağıtların üzerinde. Languedoc bölgesinden Fransa'nın kuzeyine, Hollanda'ya ya da İngiltere'ye yollanan görünürde normal ve sıradan mektuplar, üzerlerinde yer alan kabartma amblemler aracılığıyla alıcılarına son derece önemli haber ya da talimat iletebiliyordu. Bir başka deyişle fraternis kağıtlara kazınıp süs izlenimi veren bu işaretlerle uluslararası bir haberleşme ve örgütlenme çalışmasını da yürütüyordu. Kimi bilgilere bakılırsa bu geniş çaplı örgütlenme çalışmalarında Katarlarla haberleşen müttefiklerden biri de ilerleyen sayfalarda daha ayrıntılı olarak değineceğimiz ünlü tapınak şövalyeleriydi. Harold Bailey'e göre Katar ve tapınak şövalyelerinin kurmayları güç birliği yaparak Katolik Kilisesi'nin karşısına merkezi Kudüs'te olacak alternatif bir örgütlenmeyle çıkmayı planlıyorlardı. Harold Bailey, New Light on the Renaissance, sayfa 14. Bir cemaat çekirdeği oluşturup insanlarla iletişim kurmayı başardıkları her bölgede çok kısa süre içinde ilgi odağı haline geliyordu kusursuzlar. Onlar yanlış inanç yoluyla kitleleri kandırdığı ve despot derebeyleriyle işbirliği içinde yoksul halk üzerinde baskı oluşturduğu gerekçesiyle şeytanın temsilcisi olarak gördükleri Katolik Kilisesi'nin otoritesini tanımayı reddetmiş insanlardı ki bu tıpkı Bogomil hareketinin Balkanlarda yaptığı gibi egemen dünya düzenine baş kaldırmak ile eş anlamlıydı. Kilisenin çeşitli gerekçelerle topladığı haraçlardan bıkan, üstüne üstlük haçlı seferlerinin yüksek maliyeti de omuzları üzerine yıkıldığı için soluk alamayan insanlar, kendilerine el ele yeni ve adil bir dünya kurma idealini sunan Katarlara gün geçtikçe daha çok bağlanıyorlardı. Albigensler komşularından büyük sevgi gördüler, diyor Bailey. Alışkanlıkları, erdemli ve ahlaklı olmaları ve genelde hoş kişilikleri her yerde iyi insanlar olarak tanınmalarını sağladı. Belirgin nitelikleri çalışkanlıklarıydı ve çalışmak ibadettir deyişi ilk kez onlar arasında kullanılmıştı. Harold Bailey, AGE, sayfa 12. 12. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde İtalya'nın kuzeyi ve Alman krallığının güneydoğusundan batıda Gaskonya'ya dek uzanan bir bölge içinde Katar düşüncesi, idealleri ve örgütlenmesi hızla yayılmıştı. Üstelik sade vatandaşların yanı sıra Languedoc bölgesinin nüfuzlu insanları, eğitimli aydınlar, sanatçılar ve tanrı inancının yoksul insanların yanında yer almayı gerektirdiğine inanan şövalyeler de Katarlara destek veriyorlardı artık. Hatta Tullius'un yaşamdan tat almayı bilen sanatsever soyluları ve zenginleri bile bilgeliklerine hayran kaldıkları kusursuzlardan etkilenmiş, onların öğretileri karşısında heyecanlanarak mal varlıklarını ihtiyacı olanlarla paylaşma fikrine giderek daha sıcak bakmaya başlamışlardı. Trobadur adıyla bilinen halk şarkıcıları gittikleri köylerde artık bu yeni ve kardeşçe dünya idealini dillendiren türküler söylüyorlardı. Isabel Cooper Oakley, Trobadurların yalnızca sıradan ozanlar değil, büyük ve köklü bir birikimin taşıyıcıları ve gizli habercileri olduklarını söylüyor. Trobadurların şarkıları bu büyük birikimden açan çiçeklerdi. Sözlü olarak dile getirmeye cesaret edemedikleri ezoterik bilgelik onların şarkılarında sonsuza dek yaşayacaktı. Onları gruplara ayrılıp farklı adlar almış olarak görürüz. Ama yalnızca adları farklıdır. Aynı simgeleri ve aynı gizli dili kullanırlar. Isabel Cooper Oakley, Masonry and Medieval Mysticism, sayfa 124 ve 127. Sapkınlara karşı Haçlı Seferi. Yeni bir dini hareketin Güney Fransa'da çok sayıda yandaş bulduğuna ilişkin haberler, daha başlangıç aşamasında henüz Katar düşüncesi Albi sınırlarının ötesine uzanamadan yerel psikoposlar ve keşişler tarafından papalığa ulaştırılmıştı tabii. Katolik inancını, dinin temel doktrinlerini ve kutsal törenleri reddeden bu sapkınlar, gelen haberlere göre Güney Fransa'da kendi rahipleri öncülüğünde hızla örgütleniyordu. Elbette bu kilise için asla katlanılamayacak ve hoş görülemeyecek bir durumdu. Çünkü göz yumulduğu takdirde Avrupa'nın çok önemli bir bölgesinde papalık telafisi olmayacak biçimde güç ve nüfus kaybına uğrayacaktı. Ancak yaptırım gücüne sahip sert önlemler almak ve resmi otorite aracılığıyla baskı uygulamak için gerekli koşullar da henüz yeterince olgunlaşmış değildi. O günlerde kilisenin ajandasındaki bir tek önemli konu vardı aslına bakılırsa. Haçlı seferleri ve bu büyük askeri harekatın getirdiği somut sonuçlar. Verilen ciddi kayıplara karşın birinci Haçlı seferi sonucunda Selçukluların geri çekilmesi sağlanmış, bu destekten yararlanan Bizans devleti Batı Anadolu'yu ve tüm kıyıları yeniden ele geçirmişti. Ardından Haçlı birlikleri güneye inip Antakya'yı işgal ederek burada bir prenslik kurmuş, bir diğer kolda Filistin'e dek ilerledikten sonra 1099 yılında Kudüs'ü ele geçirmişti ki bu gelişmeler zafer haberleri bekleyen Katolikleri mutlu etmeye yetmişti. İkinci Urbanus şehrin alındığı haberi Avrupa'ya ulaşamadan birkaç gün önce ölmüş, seferlerle ilgili sorumluluğu ve yetkiyi yeni papa seçilen ikinci Paskal almıştı. O günlerde henüz Katar tehlikesinin boyutları fark edilmediği için kimse Güney Fransa'da olup biteni fazla ciddiye almıyordu. Bütün dikkatler doğuda Sarazenlerle girişilen savaşlara yönelmiş durumdaydı. Anadolu, Suriye ve Filistin'deki askeri kazanımlarla birlikte doğudaki ablukanın kırılmasının ilk ekonomik sonuçları da yavaş yavaş Avrupa'ya ulaşıyordu. Urfa'da alınan ciddi bir yenilgiyle bu kazanımlar tehlikeye girdiğinde 1147 yılında Papa 8. Gregorius tarafından başlatılan 2. Haçlı Seferi ise doğudaki askeri varlığı güçlendirmenin yanı sıra Bizans'ı ve Ortodoks Patrikliğini de denetim altına alma amacıyla gerçekleştirilmişti. Bir başka deyişle bu yeni kutsal savaş yalnızca Türklere ve Müslümanlara karşı değil, Anadolu'daki gücünü batıya kaptırmak istemeyen Bizans'a karşı da veriliyordu aslında. Bütün bu gelişmeler ve ortaya çıkan yoğun gündem içinde kilise ilgiyi içerideki sapkınlara çevirecek durumda değildi. Her şeyden önce el altındaki askeri gücün büyük bölümü Haçlı Harekatı için seferber edilmişti. Katarların üzerine gönderilecek etkili ve caydırıcı birlikleri bulup toplamak öyle görüldüğü kadar kolay değildi. Diğer yandan bu yeni sapkınların giderek büyük bir yaygınlık kazandığı Languedoc bölgesi, Fransa krallığıyla bağlarını büyük oranda koparıp başına buyruk davranan Asi Tullius konutluğunun elindeydi ki bu da ciddi bir sorun oluşturuyordu. Çünkü Fransa'nın güneyi ile kuzeyi arasında yöneticilerin kişisel tercihlerinin ötesinde bir kopuş söz konusuydu. Konuşulan dildeki belirgin farklılığın yanı sıra kültür ve yaşam anlayışı Tullius'u Fransa'dan çok Kastilla ve Katalan'a yakın kılıyordu. Krallığın kontrolündeki kuzeyin aksine Tullius çok daha büyük oranda kentleşmişti ve insanları daha eğitimliydi. Yerel yönetimler çok daha iyi organize olmuş, burjuvazi ilk kez bu bölgede ortaya çıkıp hızla gelişmeye başlamıştı. Joseph Strayer, The Albigensian Crusades, sayfa 2-6. Kısacası kendi yağıyla kavrulan Tullius'un ne krala ihtiyacı vardı ne de papaya, dolayısıyla hiçbirini umursamıyordu. Dönemin papası 3. Alexander, ilkin 1163'te Tours'ta ardından da 1165'te Lombards'ta düzenlenen konseylerde bu konunun sağlıklı biçimde ele alınmasını ve çözüm üretilmesini istedi. Ulaşan haberlere bakılırsa bölgeye yollanan rahip ve psikoposların bir bölümü sapkınlarla mücadelenin altından kalkamayıp pes ediyor, bir bölümü ise kilisenin yüzünü kızartacak biçimde dinden çıkıp Katarlara katılıyordu. Lombards'ta yayımlanan ve sapkınlığı lanetleyen bildiri 1166 yılındaki yeni bir konseyde bir kez daha yinelendi. Bu konseylerin toplanmasının birincil amacı sapkınlığın ne denli tehlikeli olduğunu göstererek seküler yöneticilerin kilisenin yanında yer alıp destek vermesini sağlamaktı. Aynı zamanda yerel ruhban hiyerarşisine arka çıkarak bölgelerindeki çalışmalarında otoritenin yanlarında olduğunu göstermeye ve inandırıcılıklarının artmasını sağlamaya çalışılıyordu. Michael Costen, The Cathars and the Albigensian Crusades, sayfa 103. Yerel yönetici ve kontlardan beklenen ilgi görülemeyince Katolik rahip ve vaizler sapkınlığa olan ilginin kırılması için bu insanların düşüncelerinin çürütülmesi gerektiği konusunda fikir birliğine vardılar. Böylece halkın gözünden düşürülecek, itibarlarını yitirecek ve destekten yoksun hale gelince de kolayca ezilebileceklerdi. Bu amaçla kilisenin gücünü hissettiremediği bu bölgelerde halka açık münazaralar düzenlemeye karar verildi. Lutz F. Kabler, Schools of Asceticism, Ideology and Organization in Medieval Religious Communities, sayfa 1-2. Kilise sapkın gruplara mensup insanların aptal, cahil, eğitimsiz, fikrini ifade yeteneğinden yoksun zavallılar olduğu görüşünü savunmuştu hep. Ancak Katar öğretmenleri ve rahipleriyle Katoliklerin karizmatik psikoposları arasında düzenlenen halka açık tartışma ve münazaralarda bambaşka bir görüntü ortaya çıktı. Kendilerine kusursuz adını veren bu kişiler, izleyen halkı söz konusu toplantılardaki performansları ve ikna yetenekleriyle kendi saflarına çekecek kadar donanımlı, bilgili ve zeki insanlardı. Dominiken tarikatına bağlı rahipler papalığa bu durumu bildirirken, akademik yeteneğe sahip Katar ustalarıyla tartışabilmek için akademik düzeyde mücadele etme gerekliliğinden söz ediyorlardı. Malcolm Lambert, AGE, sayfa 199. Düşünsel alanda Katarlarla baş edemeyen Katolik Kilisesi sert yaptırımlar için koşulları zorlamaya başladı. 1179 yılında 1000'in üzerinde Katolik din adamı ve kral temsilcilerinin katılımıyla bir gövde gösterisine dönüşen 3. Lateran Konsey toplandı ve oturumların sonunda açıklanan bildirinin 27. maddesinde Gaskonya, Albi ve Tullius'un çeşitli bölgelerinde yayılmış durumdaki sapkın gruplar lanetlendi. Bu gruplara mensup insanlar eğer birer günahkar olarak ölürlerse ruhlarının kurtarılması için hiçbir şey yapılmayacak, onlara cenaze töreni düzenlenmeyecekti. H.J. Warner, Albigensian Heresy, sayfa 47. 2 yıl sonra papa seçilen 3. Lucius yeni bir ferman yayınlayarak Katar Patarini ya da çeşitli adlara sahip sapkınlar olarak nitelediği gruplara bağlı insanların kalıcı olarak aforoz edildiklerini, bundan sonra silahlı güçler tarafından cezalandırılacaklarını duyurdu. H.J. Warner, AGE, sayfa 48. Avrupa'da hava iyice ısınıyordu artık. Priyenelerden Alplere uzanan bir bölgede şaşırtıcı bir başarı kazanarak yaygınlaşan sapkın güç birliği, Katolik Kilisesi'nin yanı sıra feodal düzeni ve monarşileri de tehdit eder hale gelmişti. Dinsel örgütlenmelerinin yanında okullara, atölyelere, çiftliklere de sahip olan bu gruplar, ortak mülkiyet ilkesine dayalı komünal yaşamlarını yaygınlaştırıyor, zanaatçı ve tüccarlardan sonra kimi soyluları da yanlarına çekmeye başlıyor, dolayısıyla bu alternatif komünal devletin mal varlığı ve zenginliği de artıyordu. Üstelik yanlarına katılan şövalyeler tarafından yetiştirilen birlikler sayesinde kendi savunma amaçlı düzensiz ordularını da oluşturma yolundaydılar. Ortalıkta uçuşan kıvılcımların gelişmeleri kanlı bir savaşa doğru yöneltmesi kaçınılmaz görünüyordu ve Katarlar çok önceden öngördükleri bu sonuç için hazırdılar. 1198 yılında Papa olan 3. Innocent, uzun süredir kilise için bir karabasana dönüşen bu sorunu ne pahasına olursa olsun çözmeye kararlıydı. Olumlu nitelikleriyle değil, sertliği, acımasızlığı ve kabalığıyla tanınan biriydi Innocent. Papa'nın bütün dünyanın yöneticisi ve krallarla imparatorların babası olduğunu, verdiği emirler kötü olsa bile herkesin kayıtsız şartsız itaat etmesi gerektiğini ileri sürüyordu. Mary Ann Collins, Unmasking Catholicism, What Lies Behind the Modern Public Image, sayfa 52. Sapkınlar hakkındaki yargısı da açık ve netti. Onlar Haçlı ordularına doğuda kök söktüren ve bu nedenle en büyük düşmanlardan biri olarak görülen Selahaddin Eyyubi kadar tehlikeliydiler. Malcolm Lambert, AGE, sayfa 99. Tullius Kontu, 6. Raymond, St. Gilles Manastırı'yla sürtüşmesi yüzünden 1195 yılında o dönemin papası 3. Celestine tarafından aforoz edilmişti. Innocent bölgede Katarlara karşı yürütülecek savaşta böyle bir müttefike ihtiyaç duyduğu için kararı iptal etti ve ona günahlarının çok büyük olduğunu, telafi edebilmek için ya hacı olmasının ya da bir haçlı seferine katılmasının gerektiğini bildiren bir haber yolladı. Amacı Raymond'un direncini kırmak ve Katar hareketini ezmek için kiliseye yardımcı olmasını sağlamaktı. Ne var ki Tullius Kontu bu uyarılara kulak asmayınca Innocent daha etkili bir hamle yapmak amacıyla 1204 yılında bu kez Fransa kralı Philip August ve oğlu Louis'e haber yolladı. Sapkınlara karşı mücadele eden herkese normalde ancak Haçlı seferine katılanlara verilen endülüjans belgesinin sunulacağını, yani bu insanların bütün günahlarının affedileceğini duyurmasını istedi. Taşıyan kişinin günahlarının kilise tarafından bağışlandığına ilişkin resmi belge. 1207 yılında da bir kez daha Raymond'a elçi yolladı ve papalık emrindeki askeri güçleri desteklemesi, topraklarında yaşayan Katarları da kovması için onu son kez uyardı. Raymond bu ultimatomu düşünmeden reddedince bir kez daha aforoz ediliyor, bu kararla birlikte topraklarının da elinden alınmasına karar veriliyordu. Papa o kadar öfkeliydi ki söylevlerinde Raymond'a olan hıncını gizlemeye bile gerek görmüyordu artık. O halde düşün aptal adam, düşün. Yaşamın ve ölümün efendisi olan Tanrı senin günlerini de bitiremez mi? Onun gazabı sana hak ettiğin sonsuz işkenceyi verecek. Michael Kosten, AGE, sayfa 115. 1208'in Ocak ayında Aforoz kararını geri çekti ve papalık makamından özür dileyip pişman olduğunu açıkça belirtmesi emrini iletmek üzere Peter de Castelnau adlı keşişi konta elçi olarak yolladı. Bu o denli kabul edilemez ve aşağılayıcı bir davranıştı ki Raymond'un böylesi bir küstahlığı hazmedemeyen şövalyelerinden biri elçiyi geri dönüş yolunda yakaladı ve bir mızrak darbesiyle öldürdü. Zoe Oldenburg, Massacre at Montségur, A History of the Albigensian Crusade, sayfa 4. İpler bütünüyle kopmuştu artık. İki ay sonra Innocent, Languedoc bölgesine yönelik bir haçlı seferi için hazırlanılması talimatını verdi. Böylece ilk kez kilise doğudaki Müslümanlara değil bir Avrupa halkına karşı kutsal savaş ilan etmiş oluyordu. 1209 Haziran'ının sonlarında oldukça kalabalık bir haçlı ordusu Lyon'dan yola çıkıp güneye doğru ilerlemeye başladı. Ordunun içinde deneyimli komutanlar ve her biri birbirinden acımasız, çoğu daha önce Kudüs'te görev almış savaşçıların dışında vaizler tarafından kışkırtılmış kalabalık bir sivil grup da vardı. Bunların çoğunluğunu Papa'nın endülüjans vererek günahlarını affetme vaadinde bulunduğu suçlular, katiller, işsiz güçsüz takımı ve bir Katar öldürüp sevaba girmek isteyen fanatikler oluşturuyordu. Haçlı ordusu 21 Temmuz günü Beziers önlerine gelip kenti kuşattı. Burası aslında Katarların güçlü olduğu kentlerden biri değildi. Nüfusun önemli bir bölümünü de Katolik inancına bağlı kalanlar oluşturuyordu ama bu saldırganlarda herhangi bir çekince yaratmadı. İçeride topu topu 200 dolayında kusursuz ve birkaç bin Katar sempatizanı bulunuyordu ki kendilerini savunmak için değil kuşatmacılar gibi güçlü silahları, basit birer kılıçları bile yoktu. Yine de teslim olmayıp direnmeye ve topraklarını savunmaya kararlıydılar. Bulabildikleri her tür mutfak aleti ve bahçe gereciyle de olsa dövüşecek, Haçlı ordusuna boyun eğmeyeceklerdi. Ertesi gün yani 22 Temmuz'da tam da her yıl coşkuyla kutlanan Kutsal Maria Magdalena Bayramı sırasında büyük saldırı başladı. Kentin savunması düşüp Haçlılar önlerine çıkan herkesi kadın, çocuk ya da yaşlı ayrımı yapmadan öldürmeye başladığında kalabalık bir grup insan son çare olarak kiliseye sığınmıştı. Ama bu onları kurtarmaya yetmeyecekti. Çünkü emirler son derece açıktı. Bir tek kişi bile sağ kalmayacak. Peki içlerindeki birçok Katolik ne olacak? Onları nasıl ayırt edeceğiz diye soran komutanlara seferi Papa adına yöneten başrahip Arnold Amalric tarihe geçen şu ünlü yanıtı verecekti. Siz hepsini öldürün. Tanrı kendi kullarını ayırt edecektir. Zoe Oldenburg, AGE, sayfa 116. Böylece saldırı başladıktan 3 saat kadar sonra Beziers'te bir tek canlı bile kalmamıştı. Sokaklar cesetlerle dolu bir kan gölünü andırıyordu. Bu korkunç trajediyi ünlü Troubadour, Guriot Requier, hüzün dolu şarkısıyla anlatacaktı yıllar sonra. 7000 insanı öldürdüler. Aziz Magdalena'ya sığınmış 7000 ruhu. Sunağa uzanan basamaklar kanla ıslanmıştı. Çığlıklar kilisede yankılanıyordu. Sonra çanları çalan keşişleri de öldürdüler. Başlarını kesmek içinse gümüş haçı kullandılar. Aubrey Brühl, God's Heretics'ten aktaran Graham Hancock. Robert Buval, Talisman, Sacred Cities, Sacred Faith, sayfa 121. 3 gün sonra Haçlı ordusu Carcassonne'u kuşattı. Bu kez direnilmemesi karşılığında hiçbirinin öldürülmeyeceği garantisi verildi ve kent halkı dövüşmeden teslim oldu. Canlarını kurtarmışlardı ama bütün mallarına, evlerine el konmuş, bir daha geri dönmemek üzere Carcassonne'dan sürülmüşlerdi. Bölgenin derebeyliği ve toprak mülkiyeti harekatın komutanlığını üstlenen Simon de Montfort'a verildi.